Tekrar her zaman olduğu gibi yine sevgiyle size içten, yürekten, candan merhaba demek istiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki Rabbin sağlamış olduğu bu güzel odada, bu güzel salonda bir araya gelme imkanımız var. Doğru mu Ayşe? Öyle insanlar var ki yer arıyorlar, Hatice kardeşimin ev aradığı gibi. Yer arıyorlar, yer bulamıyorlar tapınabilmek için, toplantılar yapabilmek için. Emin olun, uzun yıllar fabrikada toplantı yapıp uzun yıllar sonra bir yer bulan bir iki kilise topluluğunu hatırlıyorum. Onun için sevgili kardeşler, bizim bu yeryüzünde her ne kadar kalabileceğimiz bir yuvamız olması gerekse de asıl yuvamız göklerde. Bunu hatırlamış olalım Hatice'nin ihtiyacı aracılığıyla. Sen de güzel hatırlattın Barbara. Teşekkür ederim. Gerçekten yukarıda bizim için hazırlanan o mekanı unutmayalım. Rab kusursuz kanını bizim için feda etmesi gerekiyordu. Doğru mu? O yere sahip olabilmek için, o mekanda Rab'le beraber varlığımızı sürdürebilmek için. Amin. 2 hafta önce biliyorsunuz, Musa'nın çağrılışı adı altında çıkış 3. bölümün 17'nin ilk 17 ayetini ele alarak çıkış 3 ilk 17 ayetini ele alarak konuya açıklık getirmeye çalıştım. Ama bitirebilmek mümkün olmadı. Geçen hafta da biliyorsunuz hizmet için başka yerdeydim. Zigen tarafındaydım. O nedenle geçen hafta konuyu da bitirmek mümkün olmadı. Başka yerde hizmetimden dolayı. Ama şunu söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili konuşmanın özetini yapmak, hatırlatmak istiyorum bir bağlantı kurmanız açısından. Sonra da kaldığım yerden devam edip konuyu tamamlayacağım. Çıkış 3, ilk 17 ayet. Biliyorsunuz orada bu ilk 17 ayete baktığımızda Musa'nın hayatı hakkında birkaç söz söylemiştik. Biliyorsunuz Musa Firavun'un sarayında 40 yıllık bir dönem yaşadı. Yani en üst düzeyde bir eğitime maruz kaldı. Yani sarayda Firavun'un kızı onu evlatlık edindi. Nil Nehri'nde onu bulduğunda onu yetiştirdi ve sarayda eğitim almasına neden oldu. Ve öyle bir noktaya geldi ki Musa Firavun'un konumuna kadar yükselebilirdi. Ama farklı gelişmelerin olduğunu görüyoruz kutsal kitaba baktığımız zaman. Ve şunu söylemiştim, hatırlayın. 40 yıllık o yüksek eğitim sonrası Tanrı onu kendi yüceliği için kullanabilirdi aslında. İyi bir eğitim almıştı. Ama görüyoruz ki 80 yılını doldurduktan sonra, yani şöyle söylüyorum, 40 yılı doldurdu sarayda. Daha sonra bir İbranili, Mısırlı bir kişi tarafından dövüldüğünü görünce kalktı Mısırlıyı öldürdü. Ve Mısırlıyı öldürdükten sonra düşündü ki evet, hiç kimse görmedi. Ama birileri görmüştü ve o birileri gitti Firavun'a haberi ulaştırdı. Ve haber ulaşınca sevgili kardeşler ne oldu? Musa Midyan'a kaçmak zorunda kaldı ve 40 yıl boyunca Midyan'da ne yaptı? Kayın babasının sürülerini çobanlık yaptı. Çölde çobanlık yaptı sevgili kardeşler. Ve sonra ne oldu? O 80 yılı sonraki 40 yıla ne yaptı? Hazırladı sevgili kardeşler. Bu müthiş bir olay. 80 yıl, koskoca bir 80 yılı zemin olaraktan kullandı. Çöldeki o halkı çölde yönetebilmesi için. Bu müthiş bir olay sevgili kardeşler. Demek ki iki şeyi görmemiz lazım. Rab Recep'in gördüğü gibi görmüyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Hangi eğitim almış olursan al, hangi yüksek eğitimden geçmiş olursan ol, Rabbin eğitiminden geçmedikçe onun ellerinde kullanılır bir duruma gelmen mümkün değil. O zaman Musa gibi önce kocaman bir hiç olduğumuzu görmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Yani şöyle diyebiliriz değerli kardeşler, gerçekten de eğer kendimize güvenirsek ne oluyor? O zaman Rabbin ellerinde kullanılamaz hale geliyoruz. Kendimize güvendiğimizde, kendi gücümüze bel bağladığımızda sonuç bu değerli kardeşler. Ondan sonra bizim Pavlos'tan bir ayet okuduk. O da biliyorsunuz büyük sıkıntılardan geçti ve sıkıntıların, sorunların sonunda Korintoslara yazmış olduğu ilk mektupta 12. bölümde 10. ayette şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadı. Çok net bir şekilde dedi ki, Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılıyorum. Gel de buradan yak. Hatice hiç yanlış anlama beni sakın. Yani sıkıntı içerisinde oh hamdolsun diyecek halimiz yok değil mi? Ama ben de senden farklı değilim. Sıkıntılar esnasında ister istemez üzülüyoruz. Ama buradaki ifade seni de teselli etsin, beni de teselli etsin. Emin ol. Belki bu sözler bugün söylenmiş olması belki senin içindi. Ve aynı zamanda kendimi de senin yanına katıyorum. Ben de değişik değişik sıkıntılardan geçen bir kişi olarak da bunu söylüyorum. Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılıyorum diyor. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. O zaman az önce söylediğimi söyleyeyim mi tekrar? Ne kadar güçsüz olduğumu gördüğüm an Rabbin gücüne o kadar ihtiyacım olduğunu görüyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Kabul ederseniz, etmezseniz o sizin elinizde olan bir şey değerli kardeşler. Onun için Musa'yı hazırlaması, olması gereken noktaya gelmesini sağlaması gerekiyordu Rabbimizin değerli kardeşler. Ve ilginç olan Musa ileri yaşlı olmasına rağmen 80 yaşında ve onu yani 80 yaşında olan bir kişiyi düşünün. Hani Türkçe'de bir laf var genelde kullanılır. Yaş 70, iş bitmiş. Yani yaş 70, iş bitmişin ötesinde bizim Musa. 80 yaşında bakın ne diyor okuduk hani yasanın tekrarı fünfte Moze diyoruz ya yasanın tekrarı ya da tesniye 34. bölüm 7. ayet 34.7'de diyor ki Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Dikkat edin ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti. Bakın değerli kardeşler gücü tükenmemiş, zayıflık yok, genç bir adam. Rab bunu ne yapması lazım? Halkın vaat edilen ülkeye gitmesine öncülük edebilmesi için Musa'yı desteklemesi, ona önderlik yapması gerekiyor. Ama madalyonun öbür yüzünü çevirmiştik. Demiştik ki bu güzel. Evet Musa bu noktaya geldi. Rab onu çağırdı. Rab ona o sorumluluğu verdi ama ne hikmetse Musa götürmedi halkı vaat edilen ülkeye. Kim götürdü? Onun yanında 40 yıl çıraklık yapan Yeşu. Yeşu onu o halkı vaat edilen ülkeye götürdü. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Hani söylemiştim ya patır kütür lambur lumbur kürsüye çıkma merakı içerisindeyiz. Ya önce izin verelim Rab bizi hazırlasın. Kendi yüceliği için. Yontabildiği kadar yontsun. Olmamız gereken noktaya getirsin. Ondan sonra bizi nasıl kullanacaksa değil mi Ali? O zaman da kullansın sevgili kardeşler. Övünen kendindeki yeteneklerle değil. Övünen aldığı eğitimle değil. Yoksa bizim Musa övünürdü. Övünen Rab ile övünsün. Rab ile övünsün değerli kardeşler. Ve Bu ayrıcalık Yeşu'ya verildi. Ama Musa bedenen güçlüydü. O zaman sorduk bir soru, dedik ki peki neden? Musa niye bu ayrıcalığa sahip olmadı? Bedensel o açıdan uygun, linç, dinamik. Ama ne görüyoruz? Hayatındaki günah engel oldu. Hatırlayın, ne söylemiştim? Neydi bu günah? Sayılar 20. kitabı açın. Sayılar 20. kitabı. Sayılar 20. bölümü açın. Sayılar kitabı 20. bölümü açın. Orada çok net bir şekilde bize söylüyor değerli kardeşler. On ikinci ayet. Ne diyor orada?
Rab Musa ile Harun'a, madem İsraillerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi.
Evet.
Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz.
Bakın, bu ülkeye götürmeyeceksiniz. Sayılar, numarik sayılar 20. bölüm 12. ayet. Bakın, neydi günahı hatırlayan var mı? Söylemiştim, günahını hatırlayan var mı? Biliyorsunuz susuz kaldı halk çölde. Doğru mu? Ve Tanrı Musa'ya dedi ki, kayaya buyruk vereceksin. Kaya size su sağlayacak. Oradan içeceksiniz ve susuzluğunuzu gidereceksiniz. Musa ne yaptı? Öfkelendi. Doğru mu? Halkın tutumundan dolayı öfkelendi. Diyor ki kayaya iki kez vurdu. Doğru mu? İki kez vurunca ne oldu? İtaatsizlik etti. Ve itaatsizlik sonucu ne oldu? Günaha düşmüş oldu ve günahın sonucunda Tanrı bunu söylüyor. 20. bölümde yine bu olay anlatılıyor. Günahı nedeniyle vaat edilen ülkeye gitme ya da götürme ayrıcalığını ne yaptı? Elinden almış oldu. Dediğim gibi Rab Tanrı Musa'yı 40 yılın o aldığı yüksek eğitimin sonunda onu görevlendirebilirdi. Ama görevlendirmedi. Belirli bir eğitimden kendi elinden geçmesi gerekiyordu. Hatta dedim ki şöyle düşünün, çölde çobanlık yapmış bir çoban parçası. Tanrı ona izin veriyor. Yani şöyle düşünüyorum pratik olaraktan. Musa çölde çobanlık yaparken çöldeki kuzuları nasıl yönetmesi gerektiğini, o çöl hayatını öğrendi. O zaman 40 yıl o çölde nasıl davranması gerekeceğini daha iyi öğrenmiş oldu. Bak bu çok önemli bir şey. Ben okuyup geçiyoruz değil mi? Ya neden çoban? Nana izin verdi. Neden Midyan'da çobanlık yapması gerekiyordu? Çok kolay. Yani öyle olmayabilir ama ben öyle düşünüyorum. Çöldeki çobanlığın ne demek olduğunu öğrenmesi gerekiyordu ki 40 yıl boyunca halkı yönetebilsin. O çöl hayatı kolay bir hayat değildi biliyorsunuz değerli kardeşim. Ve sonunda 8. ayet okumuştuk. Tanrı feryatlarını işitiyor ve İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Yakup ile yapmış olduğu antlaşmayı anımsıyor, feryatlarını duyuyor ve diyor ki bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için çıkış 3 ayet 8 geldim diyor. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye onları götüreceğim diyor. Şimdi demiştim buraya kadar güzel mi? Güzel. Var mı insanı böyle heyecanlandıran bir nokta? Yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben götüreceğim. Doğru mu? Ama ilginç olan 10. ayete bakın demiştim size. 10. ayet ne diyordu? 3. bölümün 10. ayeti. Diyor ki şimdi gel bakalım Musa. Halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. İş bitti işte. Burada kıt diye kaldı. Dondu kaldı Musa. Çünkü görevi Musa'ya verdi. İki ayak bir pabuç içerisine girdi Musa'nın. Anlatabiliyor muyum? İki ayak bir pabuç içerisine girdi değerli kardeşler. O dönemde gerçekten çobanlık o kadar saygıdeğer bir meslek türü değildi. Ama Rab onu seçti. O halkı çöl hayatında öncülük edebilmesi için. Ve Musa dedi ki ben kimim? Ben kimim ya? Midyan'da 40 yıl çobanlık yapmış bir çoban parçası. Yani ben bir hiçim. Aslında bir kişinin ben bir hiçim demesi bence önemli. Ben kimim demesi, kendine sorması bence çok önemli. Yani hepimizin Rabbin önünde güçten yoksun varlıklar olduğumuzu görmek bence çok çok önemli. Ama Tanrı'nın ona söylediği çok önemli. Ben seninle birlikte olacağım. Bu yetmiyor mu? Ha? Ben seninle birlikte olacağım. Demek ki şunu dedik değerli kardeşler ve o şekilde bitirdik. Eğer kişi Rabbin yönetimi altındaysa, onun eli altındaysa, onun öncülüğü altında adımlarını atıyorsa hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak nokta. Musa bunu gördü. Yalnız olmadığını gördü ve cesaretle üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisine girdi. Dedik ve bu sözde noktalamıştık. Şimdi kaldığımız yerden yine aynı tempoyla, aynı hızlılıkla devam edelim sevgili kardeşler. Demek ki tekrar hatırlatalım. Eğer kişi Tanrı'nın eli altındaysa, Tanrı'nın öncülüğünde adımlarını atıyorsa, o kişi asla Rab onunla birlikte olmuş olduğu için yalnız olmayacağı kesin. Yani şöyle diyelim, şu anda biz yalnız mıyız? Evet biz birlikteyiz ama bizim dışımızda kim var? Rab aramızda. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Rab bizimle, ruhu aracılığıyla bizimle aramızda. Yalnız olmadığımız kesin değerli kardeşler. Onun için Yeşu kitabı. Hatırlarsam ben öyle hatırlıyorum Hatice. Yoksa düzeltirsin. Vaftiz, senin vaftizinde Yeşu 1.9'du değil mi? O sana çıkmıştı ayet olaraktan. Söyle bakalım neydi Yeşu 1.9? Kızım daha ne korkuyorsun o zaman? Bak Tanrı bundan daha güzelini yapabilir mi? Bak tam ihtiyacı olan, hepimizin ihtiyacı var ama tam ihtiyacı olan Hatice kardeşimize, hatırlarsan o gün 3 kişiydiniz vaftiz olan. O ayetleri kapalıydı. Ve sen seçtiğinde bakarak seçmedin. Ve normal aldın bir tanesini ve bu ayet çıktı sana. Rab diyor, korkma, yılma. Çünkü yürüyeceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. O zaman soralım mı? Daha ne olsun? Ya benimle birlikte olan bir Tanrı var. Recep sizinle birlikteyse yandınız. Yandınız. Ama Yaradan, her şey üzerinde egemen olan diri Tanrı, Recep gibi adamla beraber, sizlerle beraber. Onun için Yeşu neden korktu? Musa öldü. Küt. Görev Yeşu'ya düştü. Ama Rab onu hazırladı ki 40 yıl boyunca Musa'nın yanında. Onun için o da aynı telaşı yaşadı Hatice. Onun için dedi ki korkma. Korkma Ali, korkma Recep, korkma Hatice. Yürüyeceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraber. Bu süreçte de Tanrı seninle birlikte olacak ve olmaya devam edecek. Ama bakıyoruz insanız ya, doğal insan olaraktan. Ha Ayşe, heyecanlanıyoruz. Hala Musa rahatlamış değil ki rahatlaması gerekirken rahatlamamış olduğunu görüyoruz. Hala kuşku duyuyor ve ne diyor? Emin olmak için İsrail'in Tanrısının, İsrail'in Tanrısına ne isim verilmesi gerektiğini soruyor. Şimdi bu ilginç bir soru değil mi sizce? Ha? Soru soruyor. Ne isim vermem gerekiyor? Yani ben halka gittiğim zaman ben o Tanrı'yı nasıl çağıracağım? Herkesin bir adı var yani. Tanrı'nın da bir adı var. Ama neden? Bakın 40 yıl boyunca Mısır kültürüyle büyüdü. Mısır kültüründe ne vardı? Tanrı yoktu. Tanrılar vardı. Ve o her bir tanrının Baal gibi her bir tanrının neyi vardı? İsmi vardı. Ve Musa ister istemez evet yani İsrail halkının, Yahudilerin tanrısının kim olduğunu mutlaka biliyordu Musa. Ama orada birçok tanrılar olduğu için, tanrıların isimleri olduğu için ister istemez doğal olaraktan o da sordu. Ve Yahudilerin hayatına baktığımız zaman kutsal kitapta da görüyoruz. Dua ederlerken nasıl dua ettiler onlar? Hatta hatırlayın, çok örnek var demiştim. Ama kutsal kitaptan Yakup'tan örnek verdim. Yaratılış kitabına bakın, 32. bölüme. Orada Yakup dua ederken bakın nasıl dua ediyor. 32. bölüm 9. ayette. Diyor ki, atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı Rab. Görebiliyor musunuz? İbrahim, İshak, Yakup'un tanrısı Rab. Bakın, şimdi Tanrı, Musa bu adı bilmek istiyor ama bu adı bilmek istediğinde ben pratik olaraktan düşünüyorum. Ya sanki Musa burada, değerli kardeşler, bir isim vererek, Tanrı'ya bir isim vererek, sanki Tanrı'yı sınırlamaya çalışıyor o gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir isimle kayıt altına almaya çalışıyor sanki. Burada öyle bir çaba var gibi geliyor bana. Ve Tanrı onun yüreğine bakıyor, düşüncesine bakıyor ve harika bir yanıt veriyor. Bakın 14. ayette. Çıkış 3 ayet 14. Ne diyor? Ben benim diyen gönderdi. Bu ne demektir? Verebileceği tek isim, değerli kardeşler, şimdi var olan, sonra da ileride sonsuza dek var olacak olan, bunu ifade eden Yahve. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı. Biliyor musunuz bu Yahve sözünü burada ilk kez kullanıyor. Kutsal söz. Tanrı burada kendisini Yahve, Yahova olarak Türkçe'de öyle söylüyoruz. Kendini açıklıyor, ifade ediyor. Şimdi bakın, bu yeri gelmişken söylemek istiyorum. Aklınızda olsun. Bu benim, işte ben. Ben olalım. İsmi bu ben. Benim. İsim bu, Tanrı'nın ismi bu, benim. Şimdi İsa Mesih, Yuhanna 6. bölümde hatırlayın, yaşam ekmeği benim derken. Yuhanna 8. bölümde, yanılmıyorsam 12. ayette. Dünyanın ışığı benim derken neyi kullandı? Aynı ifadeyi kullandı. Ego emi. Benim. Ben olanım. Yani aynı zamanda da görüyoruz ki İsa tanrılığını net bir şekilde ifade ediyordu. Yaşam ekmeği benim derken ve dünyanın ışığı benim ifadesini kullanırken. Şimdi bir soru sormak istiyorum size. Bir görev verdiğinde Tanrı size, sizi bir görevle bir sorumluluk verdiğinde kendinizi böyle şüphe içerisinde, kaygı içerisinde, telaş içerisinde ne yapacağınızı bilmeyen bir kişi durumunda hiç hissettiğiniz oldu mu? Mutlaka olmuştur değerli kardeşler. Bence mutlaka olmuştur. Bizler insanlara İsa Mesih hakkında anlatmaya başladığımız zaman, İsa'nın kurtuluş haberini insanlara götürme gayreti gösterdiğimiz zaman ne oluyor? İnsanlar bize karşı duruyor değil mi? İnsanlar direniyor değerli kardeşler. Bizleri daha fazla kafa üstü getirme gayreti içerisinde oluyorlar. Ama burada Musa ya bir teselli sözü veriliyor. Ben seninle olacağım. Ben diyorum ki bundan daha büyük bir güvence olabilir mi? Yani ben seninle birlikte olacağım. Hatta çocuklarımızı hatırlayın. Ben düşünüyorum birazcık da aklıma geldi. Bazen bizim bu su içecekler kelerde, Bodrum'da, aşağıda kelerde. Bazen diyordu, ben aklıma geldi şimdi, Aydın'ı bizim hatırlıyorum, en küçük olan oğlanı. Git aşağıdan meyve suyu getir dediğimde ya da su getirme dediğimde birazcık böyle çekiniyordu, korkuyordu. Ben dedim ki bak merak etme, ben bakıyorum. Gözüm senin üzerinde, merak etme diyordum. Kendisi o aldığı o teşvikle gidiyordu, getiriyordu. Hatta bazen zor geliyordu taşımak. Bazen iniyordum, onu kucağımda taşıyordum. Ama yük onun elinde, o da benim kucağımda. Aslında Tanrı'nın yaptığı bu. Biz bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama aslında taşıyan Tanrı. Hani hatırlayın, size burada dağıttım Ayak İzleri diye bir şiir. Bir imanının yaptığı. Hani hayatını tamamen görüyor, bakıyor ki ya en sıkıntılı dönemde bir çift ayak izi var. Ama o rahat dönemlerde iki tane çift ayak izi var. Ya ben rahatlık döneminde sen benim yanımdasın diyor Tanrı. Ama ben sıkıntılı dönemde neden bir tek ayak izi var? Ve Tanrı ona diyor ki, sevgili oğlum, sevgili kızım diyor. O gördüğün bir çift ayak izi benim ayak izlerim. Ben seni kucağımda, ellerimde taşıyordum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Tanrı bizi kendi ellerinde taşıyor sevgili kardeşler. Bu bizi yüreklendirsin. Onun için haberci Pavlos diyor ki Romalılar 8. bölümde, Tanrı bizden ise, bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Bakın ya, bu ne demektir? Eğer Ali, sevgili Barbara, sevgili Ayşe, eğer Tanrı bizim tarafımızdaysa, ben eğer Tanrı'nın tarafındaysam, iş bitmemiş midir? Ya hangi güç Tanrı'dan daha yukarıda ki onun bize vermiş olduğu o üstün sevgiden, ki o sevgiyi hatırlayın, o sevgi bizi sonuca götürecek. Sonuca götüren sevgi. Yani Rab ile birlikte olacağımız o mekan var ya, hani Davut'un 23. mezmurda söylediği gibi, Rab ile birlikte, hep Rab ile birlikte olacağım diyor. O mekana giderken bizi sonuca götürecek olan nedir? Tanrı'nın sevgisidir. O sevgi bizi sonuca götüreceği için Pavlos diyor ki, eğer Tanrı benimle birlikteyse iş bitmiştir. O zaman diyor ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Bitti ya, bitti ya. Ya ben söylemiyorum bunu değerli kardeşler. Acılar içerisinden geçen Pavlos bunu söylüyor. Tanrı esiniyle. Tanrı'dan aldığı destekle bunu açıkça itiraf ediyor değerli kardeşler. Eğer biz onunla birlikteysek, eğer o bizim tarafımızdaysa, ki öyle, o zaman zayıflığımız güce dönüşecektir. Amin. Gözyaşımız sevince dönüşecektir. Amin. Eğer dönüşmüyorsa belki bir süre daha beklemek gerekiyor. Yanlış yapmayan bir Tanrı var, hamdolsun. Onun için bizi ondan ayırabilecek, onunla ilişkimizi aslında bozabilecek hiçbir gücün olmadığı burada önümüze koyuyor. Ve bu gerçeğe dayanarak güvenle ne yapıyor? Bu çağrı doğrultusunda bizler de ne yapmamız gerekiyor? Adımlarımızı o şekilde atmamız gerekiyor. Tanrı'nın tarafındayız, Tanrı bizimle birlikte. O zaman iş bitmiştir. Ona bakarak birlikte bütünlük içerisinde adımlarımızı atarak yola devam edeceğiz. Şimdi Musa buna rağmen itirazları var. Bakın, yani karşı çıkıyor bir şekilde. Ne korkusu var? Reddedilme korkusu var. Başarısızlık korkusu var. Yani nedir bunun öz Türkçesi? Korku. Kimde korku yok ki? Ha? Hepimizin değişik korkuları var değil mi sevgili kardeşler? Hepimizin değişik korkuları var. Musa da bir korku içerisinde. Neden korkuluyor? Dediğim gibi başarısız olurum korkusu. Ve diyor ki ya eğer beni dinlemezlerse ne olacak? Ya da söylediklerimi kabul etmezlerse ben nasıl kanıtlarım senin benim arkamda olduğunu? Bakın, kanıt istiyor ha. Bugün tam doğal insanın istediği değil mi? Göster bana, iman edeyim. Yap bir mucize, iman edeyim. Ya değerli kardeşler, ben eminim ki bugün bizler mucizeler, bol bol mucizeler yapanlar olmuş olsaydık, herhalde buradaki sandalyelerde yer kalmazdı. Asıl mucize, Recep gibi adamın kurtulmasıdır, yeniden doğmasıdır. Bakın, asıl mucize, senin kurtuluşundur. Sevgili Ayşe senin kurtuluşundur. Çağla senin kurtuluşundur. En büyük mucize. Bir insanın yeniden doğması mümkün mü ya? Rabbi içsel anlamda bizim yeniden doğmamızı sağladı. Bakın Tanrı'nın verdiği yanında. Ne yapıyor Tanrı? Tam Musa'nın kafasında. O zaman diyor ki, hani dördüncü bölüme, çıkış dördüncü bölüme bakarsanız ilk ayetlerden itibaren diyor ki, değneğini eline alacaksın, yere atacaksın. Ne olacak? Yılan olacak. Kuyruğundan tutacaksın, tekrar değnek olacak. Sonra ne diyor? Kolunu yüreğine sokacaksın. Ne olacak? Cüzzam dediğimiz deri hastalığına tutulacak. Koynundan çıkaracaksın. Ne diyor? Koynundan çıkardığında yine tertemiz olacak. Aslında bunu düşündüğüm zaman yüreğimizin ne kadar berbat olduğunu gösteriyor. Aslında hastalıklı bir yüreğimiz var. Yüreğe koymakla ne kadar berbat bir yüreğimiz olduğunu gösteriyor. Ama çıkardığımız zaman cüzzamlı. Hasta. Ama diyor ki sonra tekrar geri dönecek. Sonra ne diyor? Nil nehrinden bir su alacaksın. Toprağa dökeceksin. Değil mi? Kana dönüşecek. Bunları yaptı mı Musa? Yaptı. Tanrı dedi ki bunları sen yaptığında bir kanıt olacak. Onlar da bunu görecek ki evet senin arkanda nasıl nitelikte bir Tanrı var. Seni destekliyor değerli kardeşler. Onun için bunların hepsi belirtiydi. Gözle görülebilecek kanıtlardı. Şimdi biz de İsa Mesih ile ilgili bir şeyler anlatmaya başladığımızda insanlar da bizden ne diyor? Kanıt istiyor. Ya düşünün 2000 yıl önce Romalıların çapraz ağacında hayatını feda etmiş kişiden bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Adamlar ilgi duymuyor çok doğal olaraktan. Onun için aynı Rabbimizin yaşadığı dönemde de aynı durum söz konusuydu değerli kardeşler. Onun için söyledim eğer bizler onlar gibi mucizeler yapanlar olmuş olsaydık eğer sayı çok daha farklı olurdu. Bakın lütfen Luka 9. bölüme ilk 12 ayette ilk 12 ayette okuyoruz. Orada 9. bölümün ilk 12 ayetinde diyor ki İsa 12'leri yanına çağırarak onlara tüm cinleri kovmak, hastaları iyileştirmek için güç ve yetki verdi diyor. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Kim gönderdi? Rab İsa Mesih onları gönderdi. Kimleri gönderdi? Öğrencileri gönderdi. Peki sonucu bilen var mı? Ne oldu? Bunun sonucunu bilen var mı? Lütfen açın Markos kitabı 6. bölüm. Lütfen bunu açın. Sonucu okumak açısından Markos 6. Markos 6. bölüm 12 ve 13. ayetler. Kim bulduysa okusun lütfen. 12. ayet ve 13. ayet.
Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladı.
Bakın yani tövbe, yani iyi haberi paylaştılar. Onların tövbe etmesine aracılık yapan aslında bir şekilde verdikleri iyi haberdi, müjdeydi. Sonra birçok
cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
Demek ki Rabbin söyledikleri gerçekleştirdi mi? Gerçekleşti mi? Evet, her biri gerçekleşti. Demek ki Tanrı'nın gücü öğrencilerin yaptığı bu mucizeler aracılığıyla açıkça görülüyordu değerli kardeşler. Ama asıl güç az önce ifade ettiğim gibi değerli kardeşler asıl güç hastalığın iyileşmesinde cinlerin kovulmasında değil değişmeyen ama değiştiren Tanrı'nın diri sözünde hamdolsun. Söz onları değiştirdi. Söz. Cinlerden kovuldukları için değil. Hatta demiyor mu Kefarnaum hakkında konuşurken eğer Sodom ve Gomorra'da sizlerle de yapmış olduğum mucizeleri yapmış olsaydım onlar bile tövbe ederdi. Bakın demek ki olay mucizelerde değil paylaşılan Rabbin diri sözünde. Söz kişiyi değiştiriyor değerli kardeşler. Onun için habercilerin işleri yani elçilerin işleri Apostol Geçişte 2. bölümde çok net bir şekilde orada bakın ne görüyoruz 37 ve 41. ayetlerde elçilerin işleri 2. bölümde. Ne diyor orada? 2. bölüm 37. ayet. Bu sözleri duyanlar diyor. Ben okuyayım. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Bak, hangi sözü? Petrus'un kalkıp paylaştığı söz, Tanrı'nın sözü. Ondan sonra o gün yaklaşık 3000 kişi diyor 41. ayette. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bende de aynısı oldu 1979'da. İlk haberi duyduğumda dedim ya bunlar farklı bir Tanrı'ya mı inanıyorlar? İngilizce olaraktan duymuştum ilk vaazı. Ya bunlar dedim farklı bir Allah'a mı inanıyorlar? Şaşırdım kaldım. O söz beni yaşam ekmeği benim diyen, dünyanın ışığı benim diyen Rabb'e yöneltti. O söz zaman içerisinde kutsal ruhun yönlendirmesiyle birlikte çalışarak benim karar verme noktasına gelmemi sağladı değerli kardeşler. Onun için Pavlos Romalılara yazdığı mektubun ilk bölümünde Romalılar mektubu 1. bölüm 16. ayette bakın ne diyor? Ne diyor? Buldun mu? Romalılar 1, Romalılar mektubu 1. bölüm 16. ayet.
Çünkü müjdeden utanmıyorum.
Bitti. Kurtuluş müjdesinden utanmıyorum. Evet.
Utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür.
Bakın değerli kardeşler. Tanrı'nın gücü nedir? Eşittir Tanrı'nın sözü. Güç nerede? Tanrı'nın sözünde. Güç Tanrı'nın sözünde. Hatırlayın Yeremia 23. bölüm açar mısınız? Yeremia 23. Yeremia 23 ayet 29. Yeremia çok sevdiğim ayet. Rabbin sözünün gücünü anlamanız açısından. Yeremia 23 ayet 29. Okuyabilir mi bir kardeş?
Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?
Amin. Amin. Bakın Rab diyor bunu. Sözüm ateş. Nedir ateş? Arıtıyor. Balyoz nedir? Parçalıyor. Demek ki Rabbimiz sadece arıtıp bizim çirkinliklerimizi açığa çıkartmıyor. Aynı zamanda da parçalayarak kırılmamızı onun önünde alçak gönüllü bir yürekle ona yaklaşmamızı ne kadar önemli olduğunu yaklaşmamızın ne kadar önemli olduğunu bizim önümüze koyuyor. Neden? Çünkü güç Rabbin sözünde değerli kardeşler. Onun için ben burada sürekli size söylüyorum. Her gün Rabbin sözünü düzenli bir şekilde okuyun. Bakın Yuhanna 1 kafadan biliyorsunuzdur. Yuhanna 1. bölümde ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Dikkat edin. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Doğru mu? Sonra ne diyor? Söz Recep'ti demiyor. Ne diyor? Söz Tanrı'ydı. Ha demek ki söz kim? Söz Tanrı'nın kendisi. Değerli kardeşler onun için söylüyorum. Sen eğer Tanrı'nın sözünü insanlara anlattığın zaman o insanlar ona karşı durduğu zaman sana karşı olmuş olmuyorlar aslında. Tanrı'ya karşı durmuş oluyorlar. Tanrı'nın sözünü sen anlatırken. Çünkü Tanrı'nın sözü ancak o kişiyi değiştirebilir, olması gereken noktaya gelmesini sağlayabilir. Onun için eğer sen de aynı bu şekilde isen Rab Musa aracılığıyla sana da bir çift sözü var mutlaka değerli kardeşler. Ama yine bakıyoruz bu kadar güçlü mucizelere rağmen yaptılar. 4. bölüm okursanız devam edin göreceksiniz. Hatta 8. bölümde devam ediyor aynı şekilde. Ama baktığınız zaman değerli kardeşler gerçekten hala Musa kuşku içerisinde. Yani tam ikna olmadığını görüyoruz değerli kardeşler. Ve bakın 4. bölümün 10. ayetinde ne diyor Tanrı? Açın çıkış 4. Çıkış 4. Çıkış 4. 10. ayet. Ne diyor?
Musa Rabbe aman ya Rab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığında bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır tutuk biriyim.
Evet. Nasıl diyor? Dili tutuk biriyim. Ondan sonra böyle bir yapıya sahip olan bir kişi olaraktan ben nasıl yani Firavun'u ikna edebilirim? Doğru mu? Nasıl ben Firavun'u ikna edebilirim? Şimdi bak bu aklıma ne getiriyor bana biliyor musunuz? Şimdi Türkçe'de güzel bir ifade var. Bazen diyoruz ki Müslüman mahallesinde domuz eti satmaya benziyor. Değil mi? Yani Müslüman mahallesinde domuz eti. Yani evet kesinlikle satamazsın. Mümkün değil. Yani bizim insanlara İsa'yı anlatmak o kadar kolay olmadığını söylüyorum. Ya da şöyle düşün. Kuzey Kutbu'nu düşünün. Kim yaşıyor orada Kuzey Kutbu'nda? Kuzey Kutup'ta Eskimoğullar yaşıyor değil mi? Eskimoğullar yaşıyor. Ve bu Eskimoğulların evine gidiyorsun Eskimoğ'a ve Eskimoğullara diyorsun ki çok iyi buzdolabım var. Size iyi bir buzdolabı getirdim, fiyatı uygun. Kim alır? Ulan evleri zaten buzdan. Yani bu buna benziyor. İsa'yı git birine, öyle birine anlatmak kadar, yani ben baktığım zaman böyle görüyorum değerli kardeşler. Kolay değil ama imkansız değil. Çünkü iş sende bitmiyor. İş Rabbin seninle birlikte olmasından kaynaklanıyor. Sen sadece bir kanalsın, o kadar. Başarı Rabbin, başarı Recep'in değil. Başarı sizlerin değil. Bak ben birçok kişiyi imana getirdim. Övünenler var böyle. Hayır, ben kimseyi imana getiremem. Nokta. Ancak Rab getirebilir. Diri sözü aracılığıyla. Amin. Rab getirebilir değerli kardeşler. Onun için buna da söyleme ihtiyacı duydum. Evet, şimdi Rabbin sözü böyle bir söz. 1980'de ben de hatırlıyorum değerli kardeşler. Şimdi Musa'yı böyle hani dili tutuk biriyim demesi beni fazla heyecanlandırmıyor. Çünkü neden? 80 senesinde ilk vaazımı 80 senesinde yaptım 1980'de. 79'da iman ettim, 80'de yapmak zorunda kaldım aslında. Ama yani çekingen, ağzı tutuk, böyle gerçekten fazla söz söylemeyen, şimdi şaşırıyorsunuz çenesi düşük bir adam oldum ama gerçekten böyle bir adam değildim ben. Değerli kardeşler. Böyle bir adam değildim ama Rab benim böyle bir noktaya gelmemi sağladı. Değişik olaylar içerisinden geçmemi sağlayarak, beni yontarak bu noktaya gelmemi sağladı değerli kardeşler. Ve Musa'ya ne diyor bakın dikkat edin. 11. ayet. Kim ağız verdi sana? Kim ağız verdi insana diyor. Konuşma armağanının kimden kaynaklandığını unuttun mu sevgili Ali? Konuşma armağanının kimden geldiğini unuttun mu sevgili Enver? Hayır. Bakın, şimdi git diyor, ben konuşmana yardımcı olacağım. Aslında Musa'nın bu öyle güzel sözler karşısında korkmasına, çekinmesine hiç ama hiç gerek yoktu değerli kardeşler. Çünkü neden? İkna edecek olan Musa değildi, nokta. İkna edecek olan Musa'nın kendisi değildi, Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı ona sadece söylemesi gereken sözleri verecekti. Yani dediğim gibi sadece bir kanal olmasını istedi. Onu sadece bir kanal olarak kullanacaktı, o kadar. Onun için Rabbimiz 12. ayette Luka 12. bölümde pardon Luka 12. bölümde imanlara bakın ne sözü verdi. Luka 12'yi açın. Luka 12. bölüm. Orada 11 ve 12. ayetlerde nasıl bir söz verdi bakın. Benzer söz vermişti. Sizi Havra topluluklarının yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıkları zaman, ben bir kere çıkmıştım, kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye, ne diyor Ali? Kaygılanmayın diyor, değil mi? Sonra ne diyor abi, oku bakalım. Ne diyor? Evet, sonra?
Can yiyecekten, beden de yiyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın, ne kent, ya, ne de içerler. Ya. Ne de içerileri, ne de ambarları vardır.
Bakın, ne kadar büyük bir teselli. Yani söylemek istediği diyor ki, kutsal ruh size ne söylemeniz gerektiğini size ne yapacak, hatırlatacak. Bu kadar basit, değerli kardeşler. Yapan biz değiliz. Yapan bizde olan Tanrı. Yani kutsal ruhu aracılığıyla gerekeni o yapıyor. Ve bakın Musa için neler yaptığına da hala bakın daha neler yapıyor, dikkat edin. Görüyor gerçekten Musa'nın korkusunun gerçek olduğunu görüyor Tanrı. Hani bahane yapmıyor Musa, gerçekten korkuyor, çekiniyor. Ve ona ama kızıyor. Yani bu kadar teselli etmesine rağmen Tanrı'nın ona kızdığını okuyoruz. Üçüncü bölümde okuduk zaten ilk 17 ayete baktığın zaman. Kızdığını okuyoruz. Ve diyor ki kızarak 14. ayete bakın. Ne diyor kızdıktan sonra 14. ayette?
Rab Musa'ya öfkelendi ve Agave'nin değildi. Harun var ya.
Evet.
Bilirim o iyi konuşur.
Şimdi bilirim o iyi konuşur. Hani Harun var ya diyor. Bilirim diyor o iyi konuşur. Şimdi nasıl devam ettiğine bakın. 16. ayete atla Ali. 16. ayet.
O sana sözcülük edecek.
Bakın eski tercümede o senin ağzın olacak diyor. O senin tercümanın olacak. Zaten Nebi Allah'ın ağzı anlamında. Yani o size gereken sözü verecek. Bizim ağzımız Rabbin kendisi olacak sevgili kardeşler. O sana öncülük edecek. Sonra senin
yerine halka konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın.
Ya bakın, ya bu müthiş bir güvence. Bakın burada bir önemli ruhsal gerçeği görmek zorundayız değerli kardeşler. Pratik olaraktan düşündüğüm zaman onu görüyorum. Nedir o? Rab Tanrı Musa'ya Harun'u verdi, değil mi? Bu neyi gösteriyor bize? Rab bizi bir hizmete atadığında eğer gerekli görüyorsa yanımıza bize destek verecek kardeşlerin gelmesini sağlıyor. Bu güzel değil mi? Ha? Kardeşlerin yanımıza gelip bize tökez değil bakın, destek olmasını sağlıyor. Bence bu çok çok önemli ki günümüzde daha çok destek vermek yerine ayak kaydırmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Ama Rab Harun'u Musa'ya destek versin diye onu görevlendiriyor. Ve bakıyoruz ne diyor 17. ayette? 3. bölüm 17. ayette. Ya biraz düşündüm yani Rab neden değneği eline almasını söyledi Musa'nın? Musa niye o değneği eline alması gerekiyordu? Ben şöyle yanıt buluyorum kutsal kitapta. Musa'nın bütün hayatına baktığım zaman iman ettikten itibaren elinde ne var? Değneksiz hiç görmüyorsunuz Musa'yı. Hep asa var. Değnek. O değnek neyi simgeliyordu biliyor musunuz? Simge olaraktan Tanrı'nın yanında olduğunu gösteriyordu. Amin. Musa yalnız değildi. Değnek, Tanrı'nın ona verdiği o değnek, asa, Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu gösteren bir kanıttı. Öyle düşünüyorum sevgili kardeşler. Çünkü Musa'yı değneksiz olarak ben görmüyorum. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Ve bakıyorsunuz 8. bölümün ortalarına geldiğiniz zaman Musa'yı Rab öyle güzel bir noktaya getirdi ki artık tek başına Firavun'la konuştuğunu görüyorsunuz. Cesarete bakın ha. Rab ne kadar güzel bir noktaya getiriyor Musa'yı. Bu gerçekten harika bir şey. Ve Musa gerçek anlamda güvenin ne olduğunu net bir şekilde öğreniyordu. Yavaş yavaş adım adım öğrenmeye başladı. Yavaş yavaş noktalayacağım. Rab bizden hiçbir zaman şunu beklemez değerli kardeşler. Başaramam. Başa çıkamam diye düşünmemizi beklemiyor. Yani ben yapamam, edemem, başaramam, halledemem deme. Çünkü halledecek olan sen değilsin ki. Sende olan. Bakın bunun altını özellikle defalarca çizme ihtiyacı duyuyorum. Onun için Musa'nın buradaki davranışları, tutum ve davranışları bu kadar çekingen, korkak olan bir kişinin böyle bir noktaya gelmiş olması bizim cesaretimizi alevlendirsin. Cesaretimizi alevlendirsin değerli kardeşler. Onun için içinde geçmekte olduğumuz sıkıntı ve sorunlar gerçekten imanımızın gelişmesi için birer gıda. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Demek ki birer düşman değil sıkıntı ve sorunlar, birer dost değerli kardeşler. Onun için yapmamız gereken değerli kardeşler, bütün bu olumsuzlukları geriye atarak Rab Tanrı'nın diri sözüne ve vaatlarına yaslanmayı, ona sırtımızı dayamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve Musa bunu öğrendi. Ve Tanrı'nın seninle birlikte olacağı güvencesi, girdiğin ortamlarda senin ağzın olacağı güvencesi, sana destek olabilecek, gerekli olan desteği verebilecek kardeşleri sana gönderebileceği güvencesini hatırlayın. Sevinin. Çünkü bu güvence bize yine değişmeyen ama değiştiren Tanrı sözünde veriliyor. Ve son iki ayetle noktalamak istiyorum. Yeşaya 40. bölümü lütfen açın. 41. bölümü. Yeşaya 41 ayet 10. Yeşaya 41 ayet 10. Diyor ki orada aynı Yeşaya söylediği gibi. Tanrı Yeşaya'ya da aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Onda korkma diyor.
Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrım benim. Amin. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanansa elimle sana destek olacağım.
Amin diyelim mi?
Amin.
Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. O zaman diyebilir miyiz gönül rahatlığıyla? Yalnız değiliz. O zaman gelin, Davut'un ifade ettiği gibi burada 68. mezmurdaki o bu sözleri söylemek istiyorum. Hep birlikte bunu söyleyelim. 68. mezmur, 68. mezmur, 55. ayet. 68. mezmur, 35. ayet. Pardon, 55 değil 35. 35. Ne diyor?
Ne heybetlisin ey Tanrı tapınağında, İsrail'in Tanrısına, halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun.
Gelin birlikte söyleyelim bunu. Eğer sonuç buysa, eğer bizim destekçimiz oysa, 35. ayet, eğer destekçimiz buysa, gelin bu sözleri birlikte okuyalım. Halkına, buradan başlayın okumaya lütfen. Birlikte okuyoruz. Halkına güç, kudret veren,
güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun.
Hadi hep birlikte söyleyin.
Halkına
güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun. Amin.